Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.
Kıymetli kardeşlerim, bir hadis pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Evet kardeşlerim, hatırlayacaksınız. Konumuz ihlas ve niyetti. Geçen hafta bu konuya başlamıştık. İnşallah bu haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen vakit geçirmeden ilk hadisimizi okuyalım. Ebu Hureyre Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar buyuruyor Allah Resulü. Bu hadisi Müslüm bir bahsinde, İbn-i Mace de Zühd bahsinde rivayet etmişlerdir. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre hakkında size bir kısa bir özgeçmiş aktarayım. Ebu Hureyre Müslüman olmadan önceki adı Abdüşşems, yani Şems'in oğluydu. Müslüman olduktan sonra Abdurrahman adını aldı. Bir gün elbisesinin içinde bir kedi götürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştı ve Allah Resulü "O nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre "Kedi" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam kedicik babası anlamında Ebu Hureyre lakabını taktı. Ebu Hureyre o günden sonra bu künye ile tanındı ve sürekli bu künye ile çağrıldı. Resulullah'ın kendisine vermiş olduğu bu künyeden dolayı da çok memnundu. Ebu Hureyre hicretin 7. yılında Müslüman oldu. Mescid-i Nebevi'nin sofasında yatıp kalkan ve kendilerine Ashab-ı Suffa denen fakir Müslümanlardan biriydi. Gece gündüz Peygamber Efendimiz'den ayrılmaz, ondan duyduğu hadisleri öğrenmeye çalışırdı. Peygamber Efendimiz'in hayatının son 3 senesinde bizzat kendisinden ve diğer büyük sahabilerden duyduğu mükerrerleriyle birlikte 5374 tane hadis rivayet etmiştir. Böylece ashab-ı kiramdan en çok hadis rivayet eden kişidir Ebu Hureyre. Kendisine pek çok hadis rivayet ettiğini söyleyenlere, ki bugün de bazıları aynı şeyi söylüyorlar, Ebu Hureyre'nin fazla hadis rivayet ettiğini, nasıl bu kadar hadis rivayet edebilir, bunda bir problem vardır, böyle bir şey olmaz anlamında. O zaman dahi kendisine böyle bir tabiri caizse suçlama yöneltildiğinde şöyle cevap veriyordu kendi ağzından: Muhacirinden olan kardeşlerimizi ticaretleri ve çarşılarda olan alışverişleri, ensarda olan kardeşlerimizi ziraatleri ve hurmalıkları meşgul ederdi. Ben ise karın tokluğuna Hazreti Peygamber'den ayrılmaz, onların bulunmadıkları zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunur ve onların ezberlemediklerini ezberlerdim cevabını vermiştir. Ebu Hureyre'den 800'den fazla sahabi ve tabi'in hadis rivayet etmişlerdir. Ve Ebu Hureyre hicretin 59. yılında Medine'de 78 yaşında iken Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah kendisine rahmet eylesin. Evet, hadisimizi tekrar okuyayım. Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Gene Müslüm'de geçen bir hadisi şerifte Allah Teala sizin yüzlerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmaktadır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Genelde insanlar görünüşe önem verirler. Güzel ve yakışıklı olan, derli toplu, toplumda konuşmasını bilen insanlar itibar görürler. Fakir, miskin, elinde avucunda olmayan insanlar ise genelde toplum açısından hakir görülen insanlardır. Bu toplumsal bir vakadır ve her dönemde de böyle olmuştur. Ama Allah'ın kitabının ölçüsüne baktığımızda ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da okumuş olduğum hadislerde de beyan ettiği ölçüsüne baktığımızda İslam'ın temel ölçüsünü ise takva oluşturmaktadır. Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah katında en değerliniz takvaca üstün olanınızdır. Allah bilendir, haberdar olandır. İşte İslam'ın ölçüsü budur kıymetli kardeşlerim. Takvadır. Takva nedir? Takva bir insanın Allah'a karşı sorumluluklarını en güzel şekliyle yerine getirmesi demektir. Yani Allah'ın emirlerine itaat, nehirlerinden sakınma, korunma, yerine getirme. Takva budur. Takva başka bir ifadeyle Allah'tan gereği gibi korkmaktır. İşte bu hasletleri üzerinde taşıyan insan Allah katında en değerli insan hükmüne girmektedir. Bu özelliklere sahip insanlar kıyamet günü de Allah'ın nazarında gerçek anlamda değeri olan insanlar demektir. Sebe suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala takva üzere yaşayıp ölen, yani Kur'an-ı Kerim'deki Rabbimizin ayetinde belirttiği gibi Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı dedikleri insanları kastediyorum. İşte o insanlar için Rabbimiz Sebe suresinin 37. ayet-i kerimesinde şöyle bahsediyor. Sizi yanımızda değerli kılacak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip güzel ve hayırlı işler yapanların durumu başkadır. Onlara yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükafat verilecektir diyor Rabbimiz. Resul-i Ekrem Efendimizin kendi mübarek göğsünü, daha doğrusu kalbini işaret ederek 3 defa takva işte şuradadır dediği Müslüm'de rivayet edilmiştir. Evet, takva kalptedir arkadaşlar. Kalplere vakıf olan da Rabbimizdir, Allah-u Teala'dır. Yoksa insanların dış görünüşü, güzel giyimleri, güzel konuşmaları Allah katında takvayı teşkil etmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman münafık dediğimiz bir zümre vardır. Yani münafık nedir? Kalben Allah'a inanmadıkları halde şeklen, zahiren Müslüman gözüken insanlardır. Allah-u Teala bu insanlardan bahsederken, yani bu münafık dediğimiz insanlardan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresi var. 4. ayet-i kerimesinde şöyle diyor Rabbimiz. Onlara baktığın zaman cüsseleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Tıpkı sıralanmış kof kütük gibidirler. Her çığlığı kendi aleyhlerine sanarlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın. İlâ ahiril ayet. İşte münafıklardan bahsederken Rabbimiz takva yoksa bir insanda, Allah'a iman boyutu yoksa ve o imanın gereği olan güzel hasletleri üzerinde taşımıyorsa ve o güzel hasletleri fiil olarak ortaya koymuyorsa o insanların görüntüleri, konuşmaları sadece nedir? Zahiren insanları aldatır. Ama kalplerde olan, vakıf olan Rabbimiz ise o insanların hiçbir değerinin olmadığını, kof bir kütük gibi olduklarını bize beyan ediyor. Yine Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet kardeşlerim, kalbin, bir Müslümanın kalbinin temiz olması lazım. Yani kalp temizliği derken genelde halkta şöyle bir tabir vardır. İnsanlar şunu sürekli kullanırlar. Benim kalbim temizdir. Kalbin temizliğinin ölçüsü biraz önce de söylediğim gibi Allah'ın kitabında emrettiklerini en güzel şekilde yaşayıp nehyettiklerinden de en güzel şekilde sakınmakla olur. Yani hayatına Kur'an'ı hakim kılıyorsa bir insan ve bunu söylemleriyle ve eylemleriyle de ortaya koyuyorsa o işte insanın gerçekten kalbi temizdir. Şu da bir gerçektir. İnsanın, yani Allah'a iman etmiş bir insanın ifade ettikleriyle yaptıkları hiçbir zaman tezatı oluşturmaz. Oluştuğu anda bilin ki ciddi bir problem var demektir. Yani kalbin güzelliği, kalbin temizliği, Peygamber aleyhissalatü vesselamın da bahsettiği gibi o güzellik, o temizlik Müslümanın hayatına da yansır. Yani insanlar bir Müslümana baktıkları zaman, Peygamber Efendimizin ifade ettiği o kalbi temiz olan insana baktıkları zaman hatırlarına İslam gelir. Hatırlarına doğruluk gelir. Adalet gelir. Merhamet gelir. Sevgi gelir. Saygı gelir. Müslüman böyle bir kalp temizliğini ortaya koyan insandır. Böyle bir özellikleri nefsine oturtamamışsa bir Müslüman, orada problem var demektir. Yoksa benim kalbim temiz demek de insanların kalbi temiz olmuyor maalesef. Kur'an da onun ölçüsünü koyuyor yani. Allah-u Teala öyle diyor. Yani bedenleriniz ve yüzleriniz benim için önemli değil diyor Allah-u Teala. Ben sizin kalplerinize bakarım. Olayın bir de şu boyutuna ifade edeyim. Eğer insanların kalplerinde olanını Allah hemen karşılık olarak onlara vermiş olsaydı, hakikaten de insanlar için çok zor bir imtihan söz konusuydu. Çünkü Fatır suresine baktığımız zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Eğer diyor Allah insanların davranışlarının cezasını hemen verseydi yeryüzünde hiçbir canlı yaratık kalmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Yani kalplere vakıf olan Rabbimiz insanoğlunun kalbinde geçenin karşılığını veya kalbinde geçeni eyleme döktüğünde hemen karşılık olarak verseydim diyor, yeryüzünde bir tek canlı kalmazdı. O yüzden bir Müslümanın biraz önce de ifade ettiğim gibi söyledikleriyle yaptıklarının birbiriyle tezat oluşturmaması gerekiyor. Tezat oluşturuyorsa yapılanların Allah katında hiçbir değeri yok demektir. Evet, şimdi bu hadisten ne çıkartıyoruz? Ne ders almamız gerekiyor? Ona değinelim. İlk olarak Allah Teala ibadetleri ve güzel davranışları değerlendirirken insanın samimiyetine, ihlas ve iyi niyetine bakar. İkinci olarak kalp Allah'ın çok değer verdiği, devamlı surette bakıp kontrol ettiği bir merkezdir. Bu sebeple onu kötü duygulardan arındırmak, dinin tavsiye ettiği güzel hal ve davranışlara sahip kılmaktır. 3. İbadetleri makbul ve değerli kılan kalptir. Bu sebeple öncelikle kalbi kin ve haset gibi manevi ve içtimai hastalıklardan bir Müslüman ne yapmalıdır? Arındırmalı ve mükemmel bir hale getirmeye çalışmalıdır. Diğer hadisimize geçelim. Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri cesaretini göstermek, diğeri milletini korumak, öteki kendine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır diye soruldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, kim İslamiyet daha yüce olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır buyurdu. Buhari ilim ve cihat bahsinde, Müslüm imara bahsinde bu hadisi rivayet etmişlerdir. Bu konuyla ilgili geçen hafta ayrıntılı bilgi aktarmıştım. Sadece burada şu konuya değinmem gerektiğine inanıyorum. Kim İslamiyet daha yüce olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani kelime-i tevhid yeryüzüne hakim olsun diye savaşan insan nedir? Allah katında şehit mertebesine ulaşır. Yani bir insanın şehit olması demek Allah yolunda savaşmasıyla alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara suresi 154. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız diyor Rabbimiz. Allah-u Teala diyor ki benim yolumda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridir. İşte buna biz İslami literatürde şehit diyoruz. Yani bu insanlar ne için savaşıyor? Kelime-i tevhidi yeryüzüne hakim kılmak için. Allah'ın dini yeryüzüne hakim olsun diye. Yani Allah için savaşıyor bu insanlar. Ve Allah yolunda öldürülüyor. İşte biz bunlara şehit diyoruz. Allah'ın yolunda öldürülmeyen, başka amaçlarla savaşan ve bu yolda ölen insanlar veya öldürülen insanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine göre ise şehitlik mertebesine maalesef ulaşamıyorlar. Çünkü şehitlik İslami bir kavramdır ve Müslümanlara ait bir kavramdır. Bunun bu şekilde bilinmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet, diğer bir hadisimize geçelim hemen. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris Es-Sekafi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman öldüren de ölen de cehennemdedir buyuruyor Allah Resulü. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli ama ölen için, ölen niçin cehennemdedir diye sordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü o arkadaşını öldürmek istiyordu buyurdu. Buhari iman, Müslüm kasame ve fiten, Ebu Davud fiten bahsinde bu hadisi rivayet etmişlerdir. Hemen bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 92. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir diye buyuruyor Allah-u Teala. Şimdi hadise tekrar döndüğümüzde iki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman diyor Allah Resulü öldüren de ölen de cehennemdedir. Niye? Çünkü öldüren bir mümini öldürmüş oluyor. Öldürülen ise kendi ölmemiş olsaydı karşısındaki mümini öldürecekti. Yani iki mümin sonuçta ikisinden biri ölecekti. Ama ikisinin niyeti neydi? İkisinin niyeti de birbirlerini öldürmekti. Konumuz niyet olduğuna göre. O yüzden hadisi rivayet eden Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah öldürenin durumu belli, onu anladım da peki ölen niçin cehennemdedir? Allah Resulü diyor ki çünkü onun niyeti de neydi? Karşısındaki mümin kardeşini öldürmekti. Şimdi bu hadisi rivayet ettikten sonra doğal olarak aklımıza şu geliyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman veya İslam'ı bir bütün olarak aldığımızda Allah-u Teala şirkin dışındaki bütün günahları affedeceğini beyan ediyor. Peki burada iki Müslüman birbiriyle savaşıyor. Ölen de öldürülen de cehennemde diyor Allah Resulü. Bununla ilgili Nisa suresinin okumuş olduğum ayet-i kerimesindeki bu kasten adam öldürmeyle ilgili ibarenin ne anlama geldiğini merak ettim ve tefsirlere baktım. Ve tefsir alimlerimiz şunu diyorlar. Buradaki kasten kelimesi bir müminin yapacağı bir eylem değildir diyorlar. Yani bir mümin Allah'a iman etmiş, kendini Allah'a teslim etmiş bir mümin kardeşini hangi şartla olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun hiçbir şekilde ne yapamaz? Öldüremez, katledemez. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Çünkü böyle bir şey varsa onun imanında bir problem vardır diyorlar. Yani imanla bağlantı kuruyor alimler bu konuda. O yüzden de buradaki kasten kelimesi çok önemli. Yani karşısındaki bir mümin onu katlederken hiçbir Allah indinden makbul bir sebebi yok. Böyle bir öldürülme olayı. Çünkü İslam tarihine baktığımız zaman Müslümanlar birbiriyle savaşmışlardır. Yani iki taife birbiriyle savaşmıştır. Eğer hadisi direkt zahiri biçimiyle alacak olursak o yapılan savaşlarda ölenler de öldürülenler de o zaman hadise göre cehennemliktir. Fakat buradaki biraz önce ifade ettiğim nokta çok önemli. Yani tefsir ulemasının da söylediği gibi buradan kasıt yar bir mümin kasıtlı olarak bile bile karşısındakini sadece mümin olduğu için öldüremez. Burası çok önemli. Karşısındakini sadece mümin olduğu için öldüremez. Ama bir takım siyasi savaşlar yapılmıştır geçmişte. Ve Müslümanlar birbirleriyle savaşmışlardır. Ve Rabbimiz de Hucurat suresinde 9. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Benim söylediklerime bir açılım olarak. Müminlerden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa aralarını düzeltin diyor. Yani böyle bir vaka olmuş. Allah-u Teala da diyor ki müminlerden iki grup birbiriyle çarpışırsa onların arasını ne yapın? Düzeltin. Bahsettim ya sahabe birbiriyle savaşmıştır peygamberin vefatinden sonra. Ama Hazreti Ali'nin tavrına baktığımızda Hazreti Ali radıyallahu anh kendisiyle savaşanlara şöyle diyor. Bunlar bize karşı haksızlık eden kardeşlerimizdir diyor. Bunun ayırt edilmesi gerekiyor. Yani bir Müslüman kasten sadece mümin olduğu için Müslüman kardeşini öldüremez. Ama siyasi sebepler ve başka sebeplerden dolayı gene de hükmü Kur'an'dan çıkartarak birbiriyle savaşabilirler. Çünkü yani Hazreti Ali dönemindeki bu savaşın Müslümanların birbirine girdiği bu savaşta her iki tarafın da kendilerine göre Kur'an'dan delilleri vardı. O yüzden de Allah-u Teala müminlerden iki grup birbiriyle çarpışırsa aralarını düzeltin diyor. Yani Rabbimiz şunu demiyor. Biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerimede kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Bu da bir ayet bakın. Ama okumuş olduğum Hucurat suresindeki de bir ayet. Müminlerden iki grup birbiriyle çarpışırsa aralarını düzeltin diyor Rabbimiz. Yani ikisindeki amaç ve niyet çok farklı. Tekrar ederek ara veriyorum. Bir mümin kardeşini kasıtlı olarak ve sadece mümin olduğu için kesinlikle öldüremez. Eğer bu niyetle öldürüyorsa hadise de Peygamber aleyhissalatü vesselamın bildirdiği gibi cehennemliktir.
Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu hadis pınarını dinlediniz.